Ayrım 20. Aşktan Dinle. Cemal Nur Sargut. Sayfa 235. Birlemek, namaz. Neyse, Mesnevi okumalarından merhabalar efendim. Mesnevi bize bugün yine bir köprüyle yön verecek. Bugünkü konumuz namaz. Evet, bazılarımız devamlı kılmaz. Ramazan'da mutlaka oruçla beraber namazını da eda eder. Ama namaz nedir acaba? Biz Mesnevi'den okuyalım. Birleme dediğimiz şeye nasıl yardım eder? Birisi Arif ve Bilgin'den, bir Müslüman namazda sesle ağlar, ah eder, feryat ederse namazı bozulur mu diye sordu. O Arif Bilgin de dedi ki, akan yaşın adı gözyaşıdır. Ancak o ağlayan ne görmüştür, ne için ağlıyor, onu bilmek gerek. Eğer o Allah aşkıyla ağlıyorsa, yahut günahlarına pişman olmuş da gözyaşı döküyorsa, namazı bozulmaz. Hatta o namaz daha da uzunlaşır, makbul bir namaz olur. Çünkü namaz, gönül huzuru olmadıkça, namaz değildir, diye buyurulmuştur. Namaz kılan kişi, bedenindeki hastalıktan, yahut oğlunun ayrılığından ötürü ağlıyorsa namazı bozulur. Çünkü namazın temeli bedeni, oğlu terk etmek, İbrahim aleyhisselam gibi hak uğruna oğlunu kurban edip Nemrut'un ateşine atılmaktır. Namazın kemali için bu lazımdır. Bu huyları benimsemesi için Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e da İbrahim'in şeriatına uy. İbrahim de sizin için uyulacak güzel huylar, sıfatlar vardır diye emir gelmiştir. Evet, Cemal Nur Sargut hanımefendi. Acaba namazın nimeti nedir bizim için? CS. Namazın hakikati Miraç'tır efendim. Yani namaz Allah'ı görebilmek. Allah'ın hakikatini gönül gözüyle hissedebilmek için en büyük fırsattır. Onun için namaz, Ramazan'a ait bir ibadet olmayıp, hayatımızın her anında aşka giden yoldur, diye düşünüyorum ben. O halde namaz kılmayı bir mecburiyet halinden çıkarıp, bir zevk haline getirmek lazım. Önce bir kere namaz, abdest demektir. Abdest, sadece temizlik demek değildir. Abdest, dirilmek demektir. Çünkü su, ayet-i kerimede, diriltici olarak anlatılmıştır. Her bir organımızın Allah'tan haberdar olması demektir. En sonunda dünyada dört tekbiri birlemek, yani dünyadan geçmek, nefisten geçmek, ahiretten geçmek, hatta her şeyden geçmek, bu dört tekbiri birlersek namaza başlama hakkını elde ederiz. Namaz Allah'ın karşısında durduğumuz zaman, iki elimizi attığımızda, ahireti ve dünyayı terk ederek karşısında durduğumuz Zat-ı İlahi'nin zevkine dalmak ve o anda nefsimizi O'nun huzurunda hemen kesmek üzere yatırmak demektir. Onun için Allahu Ekber sesleriyle başlar ve Allah'ı yalnız İslam'da nasip olan bir lütufla tenzih ederiz. Yani namazın başlama şeklinde Allah'ın ilahlığını hatırlarız. Onu hiçbir zaman göremeyeceğimizi, sadece isim ve sıfatlarını bilebileceğimizi, ama zatını bilmenin mümkün olmadığını idrak eder, bu sonsuz bilinmezliğinin adı olan Sübhan ile, Sübhaneke ile onu tenzih ederiz. Onu yüceltir ve yükseltiriz. Daha sonra onu teşbih ederiz. Deriz ki, evet seni hiç bilemem ama sen her yerdesin. İşte bunun adına aşk denir. Fatiha okunmaya başlandığı anda sevgilinizle siz yapayalnızsınız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dersiniz. Yani ey alemlerin Rabbi, ey Rab tecellisiyle bana her an erişen, öğreten, beni sevdiğini gösteren sen Rahman ve Rahim'sin. Sen Rahmansın çünkü beni her nefes yeniden diriltiyorsun. Sen Rahimsin çünkü dirilttiğini korumaya almışsın. Neyse. Yani bütün ruhumuzla o secdede olmamız gerekiyor galiba. C.S. Kesinlikle. Ondan sonra yalnız kıyamet gününe iman ettiğimizi belirtiriz. Ne kadar yanlış anlaşılan bir kıyamet günü kavramı var. Kıyametin hakikati ayet-i kerime ile belirtilmiştir. Allah her an bize bugün mülk kimin diye sorar. Ben de senin derken ama evladımı seviyorum, ama evimi seviyorum, ama kıyafetimi seviyorum dersem o zaman mülkü Allah'tan kendime atfederim. Halbuki namazda 5 vakit mülk yalnız senin diye bağırmaktayım. Öyleyse ne kadar yalancı olduğumu idrak ederek utanırım. Namazın bu faslı budur. Sonra dönerim, derim ki, yalnız sana ibadet ederim. Bu namazın şeriat kısmıdır. Yani ben varım, bir de sen varsın. Sonra utanırım. Senden yardım gelmese, ibadet dahi edemem derim. Bu namazın tarikat, tarik, yol üzerinde olan kısmıdır. Ve hakikat kısmına gelinir. Beni sıratında, seninle en kısa yolda ne olur sabit tut derim. Sakın beni Musevile, İsevile, yani haşa, yalnız ilimle seni bilmeye, yalnız aşkla seni bilmeye yönlendirme. Benim peygamberim ikisini birleştirerek seni bildi. Sonra bunların hiçbirini yapmadığımı anlayarak eğilirim, rükû ederim. Peygamberin son derece uzun rükûda kaldığını hatırlarım. Rükû boyunca Allah'ı tenzih eder ve dua ederim. Sonra yere kapanırım. Günahlarımın ağırlığı karşısında secde ederim. Başımı, alnımı yere koyarım ve beni alnımdan yakala Allah'ım diye niyaz ederim. Allah'ı tenzih ederken onun beni yakalamasını beklerim. İslam'ın namazı secde kısmıdır. Secde, yok olmak, senin önünde yok olmanın zevkini tatmak demektir. Kalkar oturur ve peygambere şükrederim. Etteyatü'yü okurum. Sen olmasaydın ben bunları nereden bilecektim derim. Sonra sağıma dönerim. Bütün dünyada taptıklarıma yalvarırım. Bana yardım edin diye. Yardım gelmez. Soluma dönerim. Evliya ve enbiyaya yalvarırım. Onlar derler ki, dünyada sana çok yardım ettik ama vakit geçti. İşte o zaman anlarım ki, ben yalnızım. Allah'ın huzurunda tekim ve kendi bütün hatalarımla, yanlışlarımla, onun önünde diz çöküp eğilmekten başka hiçbir varlığım yok. O zaman tekrar secde ederim. Bakın, namazın hakikati budur. Dünyada namazdan daha güzel bir ibadet ben düşünemiyorum acizane. Neyse. Ve bugünün terimleriyle anlatırsak biz birey olarak sorumluyuz. Hiçbir şeyden, hiçbir yerden aslında yardım almadan günahlarımızla ve Rabbimizle baş başayız. Ve sevaplarımızla, birey olarak tek başımıza bunlardan sorumlu olduğumuzu idrak etmek için bu namazı eda ediyoruz. C.S. Ne güzel söylediniz. Bütün namazın hakikati bu. Hakikaten yalnızız ve sorumluluğumuz yalnızca sevgiliyle bizim aramızda. Ama Hazreti Mevlana diyor ki, benim bulunduğum yerde günahtan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise aftan başka bir şey yok Allah'ım. Sen o kadar affedicisin ki. Neyse, tabii bizim görevimiz hep af dilemek. Çünkü o Rahman ve Rahim olan. C.S. Ne güzel söylediniz. Başta da buyurduğunuz gibi namazı bu şekilde kılan insan her yerde sevdiğini görmeye başlar. Tevhid eyler, farklılıkları kaldırır. Yurt dışında da hep anlatmaya çalışıyorum. Biz Türkler güzeli elimizle böyle gösteririz. Yani 5 farklı parmağı birlemek, birleştirmek, hoş görmek demektir. İşte namazın sonucunda insan her yerde sevgilisini seyrederek her şeyi ondan dolayı hoş görmenin zevkini yaşar. Neyse, Birleme dediğimiz her yerde, her şeyde Allah'ı görmenin zevki, yani başımıza gelen kötü şeylerin onun bizi imtihanı olduğunu, iyiliklerinde onun bize mükafatı olduğunu ama sonuçta her şeyin dönüp dolaşıp bire vardığını, yani Rabbe vardığını idrak etmek. CS: Çok güzel buyurdunuz. Birden gelip bire gideceğiz. Çünkü var olan yalnız O. Bizler sadece aynadaki hayaller gibiyiz. Ama ne kadar enteresandır. Hocam anlatmışlar, bir gün bir dostumuz, bir vatandaşımız ilk defa sinemaya gitmiş. Kötü adamın iyi kızla iyi erkeğin arasını açtığını görünce silahını çıkarmış. Başlamış perdeyi ateş etmeye. Herkes gülerek ayağa kalkmış. Hocam demişler ki, niye gülüyorsunuz? Bütün gün bunu yapıyoruz. Var olmayan varlıklara ateş ediyoruz. O varlıklar yüzünden günlerce ağlıyoruz, üzülüyoruz. Aslında var olan yalnız Allah. Onu idrak ettiğimiz zaman bütün ibadetler dünyanın bizi ona götüren en güzel vasıflarıdır. Neyse. Doğru. O yüzden bir varmış, bir yokmuş diye başlıyor masallar binlerce yıldır. Çünkü gerçekten bir varız, bir yokuz. Bu sırada bir var, bir yok olduğumuzu, bir rüya aleminde olduğumuzu idrak etmemiz için varız. CS: Ne güzel buyurdunuz. Biz birer tecelliden ibaretiz. Hatta Mevlana Hazretleri bu tecelliyi de iki duvardaki resimle anlatır. Bir duvara Allah'ın güzelliğini bütünüyle aksettiren bir resim yapılmış. Öbür duvar ise boyuna yontulmuş. Her kim nefsini yontarsa Allah'ın isimleri o duvardan tecelli eder. Ortaya şaheser çıkar. Neyse, evet çok güzeldir o hikaye. Çinliler bütün sanatını gösteriyor ve bizim sufiler orayı parlatıp ayna haline getirince zaten aksediyor. Güzellik de aksediyor, çirkinlik de aksediyor diye çok güzel bir öyküyle bize anlatır. CS: Evet, aslında peygamberde tecelli eden de onun isim ve sıfatları ve bizim gölgeliğimiz değil mi efendim? Bizler gölgeden ibaretiz ama gölge için bile ışık lazım. Onun nuru vurmazsa gölge bile olamayız. Bunu idrak ettiğimiz zaman dünya bir zevkten ibarettir. Neyse, onun için zaten Mesnevi, güneşi balçıkla sıvanmaz diyor. Hazreti Muhammed de Ebu Cehil de putlara tapılan yere gitmişti. Fakat birinin gidişiyle öbürünün gidişi arasında ne büyük fark var. Biri puta tapılan yere gidince putlar ona secde eder. Öbürü girince o putların önünde başını yere serer. CS: Ne kadar güzel. Ebu Cehil aynı manayı gördü ve ben dedi. Hazreti Peygamber ise aynı manayla sen Allah'ım dedi. Peygamberle şeytanın arasındaki en büyük fark da budur. Peygamber benim sevdiğimi herkes sevsin der. Şeytan benim sevdiğim bana kalsın der. Neyse. Yani sadece benim olsun. Kimsenin olmasın. Kimse görmesin. Deniz kenarında bir çocuk başka bir çocuğun oyuncağını istedi. Annesi gelip o da oynayabilir mi diye sordu. Anne çocuğa sordu. Çocuk hayır vermem dedi. Anne öbür anneye hayır vermezmiş dedi ve vermedi. Yani küçücük bir çocuğa paylaşmayı öğreteceğini, annelik makamını bilmediği için onun sözüne uyuyor ve çocuk bencilliği, egoistliği daha çocukluğunda öğrenmeye başlıyor. CS: Evet, yarın öbür gün hayat elinden her şeyi alınca insan psikolojik problemler içerisinde doktorlara başvurup duruyor, değil mi efendim? O halde vermeyi öğreten annelere ne mutlu. Allah onlardan razı olsun. Neyse. Evet, üstelik bizim dinimizin temeli vermek üzerine kurulu. Vereceksin, vereceksin ve karşılıksız vereceksin diyor. Bunu öğretiyorlardı bize eskiden. Çok şükür, şimdi de öğrenmemiz lazım. CS: Ne kadar güzel söylediniz. İnşallah ama bunu öğrenebilmek için de Allah'a aşık olmak lazım. Neyse. Evet, bunun üzerine söz söylenmez. O zaman söylemeliyim ve diyelim ki sözümüzü bağlarken namaz iç dünyanın güzelliğine yardım eder. Namaza devam edelim. Akıl ve gönül. Neyse. Mesnevi okumalarından merhabalar efendim. Mesnevi'de yine bir hikayeyle karşınızdayız. Mesnevi sürekli bize kalbin nerede, kalbin nerede diye sorar. Her göğüste bir kalp vardır. Kan dolaşımına hizmet eder. Onu pompalar. İnsanın manevi kalbi yani gönlü bir yumruk büyüklüğündeki et parçacığı değildir. Bu kalp hayvanlarda da var. Belki kalp denilen gönül manevidir, madde değildir. Allah'ın tecelli yeri olan gönül onun maneviyatıdır. Yere göğe sığmayan Allah orada bulunur. Hazreti Bestami, arş ile onun ihtiva ettiği şeyler bir Arif'in gönlü köşesinden birine konsa, Arif onları hissetmez demiştir. Bu söz ile Arif'in insanın gönlünün ne kadar geniş olduğunu anlatmıştır. Cenab-ı Hak biz daima gönüle bakarız diye buyurdu. Ey gönül, sen bir cüzsün. Ne vakit külliyenin tarafına yönelir gidersen, yani kamil insana sığınırsan, o zaman sen Allah'ın sevdiklerinden olursun. Cenab-ı Hak biz daima gönle bakarız. Su ve çamurdan ibaret olan surete değil, şekle değil diye buyurdu. Sen bende de gönül var diyorsun. Diyorsun ama gönül arşın üzerinde olur. Halbuki sen aşağılardasın. Aşağılıklarda bulunmadasın. Kara balçıkta da su bulunduğunu herkes bilir. Fakat o su ile abdest alınmaz ki. Balçığın içinde su vardır. Vardır ama balçağa yenilmiş, balçıkta kaybolmuştur. Sen de gönlüne bu da gönüldür diyemezsin. Çünkü senin gönlünde kirli emellere, şehvete, hiddete, mevki hırsına, dünya isteklerine mağlup olmuş, onlar arasında kaybolup gitmiştir. Göklerden de üstün olan gönül, aptalın yahut peygamberlerin gönülleridir. Onların gönülleri çamurdan, yani kirli isteklerden, günahlardan arınmış, temizlenmiş, saf bir hal almıştır. Manevi neşeleri arttıkça artmış, coşmuştur. Her iyi işe yarar olmuştur. Çünkü onlar balçığı bırakmış, tertemiz bir hal almışlar, gelmişler, hiddet denizine kavuşmuşlar. Böylece balçık zindanından kurtulmuşlar, Hakk'ın denizine kavuşmuşlardır. Dikkatle bak da gör. Şu bizim can suyumuz, balçıktan yaratılan şu beden için mahpus kalmıştır. Ey rahmet denizi, bize acı ve bizi şu çamurdan kurtar. Evet Cemal Nur hanımefendi. CS. Ne kadar güzel. Yani bizdeki kırıntı halindeki gönlün kamil insandan derya şeklinde olduğunu ve yere göğe sığmayan Allahu Azimüşşan'ın Kabe'nin gönlüne sığdım, müminin gönlünden tecelli ettim dediğini hatırlarsak, o zaman kendi eksikliğimizi hissedip bir deryaya kavuşmak üzere kamil insanın terbiyesi altına girmenin öneminden bahsetmekte Hazreti Mevlana. Yani kendi aklını, mahluk olan aklını bir kenara at. Gönül kırıntını onun gönlü içinde yok et. Bunun en güzel hikayesi galiba Arabi hikayesidir. Hatırlarsanız Mevlana Hazretleri Arabi hikayesinde karı kocanın birbiriyle olan çekişmesini anlatır. Burada kadın nefsi, erkek aklı temsil etmektedir. İkisi de tek başına hiçbir işe yaramamaktadır. Ama ne zaman birleşirler, hemen bir öğretmene gitmeye, bir hakiki gönül sahibine gitmeye karar verirler. Vücut içinde birlik oldu mu, insan terbiyeye gider, talep eder, öğrenmek ihtiyacı içinde yanar. İşte o zaman bir öğretmene doğru yol alırlar. Ama öğretmene eli boş gidilmez. İlla bir hediye götürmek lazım. Tabii bizim götürebileceğimiz hediye kendi gönül kırıntımızdır. Arabi'de o çölün ortasında bir lokma kirli suyu hakiki su zannederek, yani kendi gönlünün kirliliğini hakiki gönül zannederek onu Bağdat'ta yaşayan bir mürşide götürmeye karar verir. Bağdat'a gider, her öğretmenin yaptığı gibi öğretmen bu kirli, aciz bedeni alır, o gönlü öper başına koyar, hediyeyi büyük bir zevkle kabul eder. Ama dönüşte Arabi'yi yollarken Dicle ve Fırat nehirleri üzerinden yollar. Der ki, senin getirdiğin gönül kırıntısına bak. Benim sahip olduğum deryalara bak. O zaman Arabi kendi eksikliğini hisseder ve o deryadan nasiplenmek üzere hakiki gönül sahibinin eteğine oturur. İşte Mesnevi'de çok güzel anlatılan, kendi aklınla gitmek denizde boğulmak gibidir ama Nuh'un gemisine bindiğin zaman kurtulursun diye anlatılan Nuh'un gemisi, insan-ı kamilin manası gemisine binmek demektir. Neyse. Biliyorsunuz kısa bir süre oldu, alt tarafı 200 yıl belki, ama bugün akıl çağında insanlar akla tapıyorlar ve diyorlar ki Batı'nın bize öğrettiği akıldan başka hiçbir şeyin önemi yok. Akıl tek başına varlığıyla yeterlidir. Zaten herkesin aklını pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almıştır diye de mesel uydurmuşlar buna. O zaman akıl varken bu gönül de nedir? Yani bunlar çok eski işler diyenler de var. C.S. Çok doğru. Ama burada tabii kastedilen akıl cüz'i akıldır. Külli akıl her şey demektir. Allah'ın ilahi aklı demektir. Ama biz bu dünyaya eren aklımızı yarın ne dalavere çevireceğiz? Matematiği, fiziği nasıl öğreneceğiz? Ama ona Allah'la ilişki kurdurmayacağız diyen bu basit aklımızı adam gibi bir şey zannediyoruz. Hatta çok beğeniyoruz. Bunun da hikayesini İbni Arabi Hazretleri şöyle anlatmış. Zavallı akıl da ne yapsın demiş. Çünkü akla gelen bütün bilgiler duyular vasıtasıyla gelir. Gel gör ki göz belli mesafeden ötesini göremez. Kulak belli frekanstan fazlasını duyamaz ya da azını. His belli sıcaklığın ötesini idrak dahi edemez. Öyleyse bütün duyuların getirdiği bilgiler yanlış. Bir de hafıza denen ailemizin öğrettiklerine de takılıp kalan fikirler akla gelirler. Ve bir bilmece gibi hadi bizi çöz derler. Akıl o zaman der ki Allah'ım ben acizim. Bu gelen bilgilerle nasıl neticeye varabileyim? Sen bana hakiki ve gören bir varlık vücut içinde lütfet. Benim gibi mahluk olmayan Allah'ın manasını taşıyan. İşte o zaman akıl gönle başvurur. Zira gönül kalp gibi bir mahluktur ama üzerine Allah'ın nuru vurduğu için mahlukluktan Allah'ın manasına tekamül etmiştir. O zaman gönül der ki, şöyle karar vermelisin. Demek ki bir vücutta gönül hakim oldu mu, o hakiki işleyen bir aklı kül haline döner. Neyse, yani akılsız değildir o gönül. Zaten akıl var. C.S. Kesinlikle, gönlün aklı her şeyin aklından üstündür. Zaten şair de ne diyor? Akıl akıl olsaydı adına gönül derlerdi. Ne kadar güzel. Öyleyse gönlün aklı hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yücedir. Çünkü gönüle gelen bilgiler Allah'ın manasından gelir. Sonradan bizim hislerimizden olma yarım yamalak bilgiler değildir. Gönül gözü açıldı mı her şeyin hakikatini görür. Hani peygamberimin, canım sultanımın aslında bizim ağzımızdan söylediği, bana eşyanın hakikatini göster Allah'ım dediği budur. Yani gönül gözü açık insan benim bu çirkin kara kuru halimi görmez de, neyse, estağfurullah, C.S. Belki gönlümün içinde kalmış bir lokma Allah'a ait bir aşk varsa onu görür, beni öyle sever. Demek ki gönül gözü açık insan şekle bakmaz. Neyse, ama bunun içinde dedik ya, nuru yüzüne vurmuş. Yüzünün, yani gönlünün nuru yüzüne vurmuş. O güzeldir. Sizin güzelliğiniz o nurla birlikte güzel oluyor. CS. İnşallah dediğiniz gibidir. Fakat burada da yani gönül ehli gönle nazar eder. Şekil ehli surete nazar eder. Akıl suret üzere nazar eder. Çünkü akıl öyle bir bilgisayardır ki zıtlık üzerine işler. Yani çirkini göstermezseniz güzeli anlamaz. Fakiri göstermezseniz zengini idrak edemez. Allah ise sonsuz bir birliktir. Zıtlıkla işleyen bir mekanizmanın birliği idrak etmesi ne kadar zor. Neyse. Aslında bilgisayar biliyorsunuz boş bir makinedir. İçinde hiçbir şey yoktur. Kendi kendine işlem yapamaz ve fikir yürütemez. Hele o zamanlar yani 83'lerde henüz bilgisayarlarda sabit diskler bulunmadığından girilen tüm bilgiler devasa manyetik bantlara kaydediliyordu. Orada oturan önemli bir zat şimdi bu sorduğum soruya cevap verecek mi bu diye sormuştu. Ben de dedim ki bir hayli boş bir makine. Biz içine yerleştireceğiz, sonra bize söyleyecek. CS, ne kadar güzel. Biz de bir boş makineden ibaretiz. Boş kısmımıza bakılırsa o kadar. Ama içimize yerleşen bilgiye bakalım inşallah, buyurduğunuz gibi. Neyse, kainatın tamamını görme, hepsi. Aslında Facebook ve onun gibi çeşitli sosyal sitelerdeki yazışmalarda gerçekten insanın gördüğü çok iyi örnekler oluşuyor. Çünkü herhangi bir kısa tartışma yapılırken, ben öyle düşünmüyorum dese olur ama benim dediğim tek doğru ve sizin dediğiniz doğru değil diyor. Bir keresinde şu şöyle de söylenebilir diye yazınca söylemesi ayıptır ama benim iki tane yüksek lisansım var diye cevap gelmişti. Şimdi böyle genç ve 3-4 tane diploması olan ve de biz zaten tasavvufu biliyoruz onu yalayıp yuttuk diyen arkadaşların bu işleri sadece akıl, aklı da sadece bir bilgi depolama hali olarak algılaması, tasavvufun ve İslam'ın yüzünün var olan gönlünü kavrayamaması demek değil mi? CS. Ne kadar güzel buyurdunuz. Allah öyle bir örnek vermiş ki, Miraç'ta peygambere yoldaşlık eden, dirilik ve külli akıl olan Cebrail bile, Sidri-i Münteha'da yanarım, geçemem diyor. Demek ki, aklın her türlüsü Allah'la kavuşma derecesine ulaşmakta çok cahil. Akıl ben der, gönül sen der. İşte ben demekten kurtulmanın yolu cüz'i aklı terk ederek gönüle yapışmaktır. Ama gönüle yapışıldığı zaman demin de sizin buyurduğunuz gibi hakiki aklı, Allah'ın aklı dediği, aklı kül dediği idraki kazanabilmektir. O aklı küllidir. Hepimizden daha akıllıdır. Neyse. Peygamber Efendimiz zaten aşkla Allah'a varabilmiş. CS. Evet, Miraç bu. NS. Evet, Miraç'a varmıştır. Çünkü aklın yanarım deyip durduğu yerde, orada aşk devreye giriyor. Gönül aşkla ve nurla dolu olarak o aşkla oraya çıkabiliyor. CS. Ne kadar güzel söylediniz. Muhammed İkbal Hazretleri akılla aşkı konuşturur ve akıl ben der, aşk sen der. Aşk tekrar var etmek için yok eder, akıl yok etmek için var eder diyor. Ne kadar güzel. Demek ki akıl hile yapar. Demek ki akıl hile yapar, aşk pazusuyla elde eder diyor. Aşkı ve gönlü tercih etmek her zaman insanı en huzur verici cennete ulaştırır. N.S. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Evet, akıl mı, gönül mü diye sorduk. Akıl mı, gönül mü derken, dünyayı bir bütün olarak anlamamız ve de burada gönlümüz olmadan aklımızın işe yaramayacağını da söylemek lazım. 20. ayrımın sonu, sayfa 253.